yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri 15.04 Türkiye'de saatlerimiz, Hayatın Sesleri başladı. Başkent'e hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. 15.55'e dek bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyenleriyle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, sizleri de bekliyoruz programımıza diyorum. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız, elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinleyelim.
Bana ölüm var.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve stüdyo konuğumuzla hemen sizleri tanıştıralım. Gerçi artık sizi yakından tanıyorlar konuklarımız. Evet. Mutfak aşığı Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi sütten elde edilen en güzel şeylerden biri kaymaktır.
Evet.
Aslında yine bir diğer güzel şey de yoğurttur. Şimdi evet. Bugün bu ikisinden yapılan tatlılardan evet. Söz edeceğiz. Nasıl başlayacağız? Nereden
şöyle,
başlayacağız?
Şöyle,
hocam?
Sütlü tatlılar zaten Türk mutfağına çok özgü. Ve bu sütün bu şekilde özellikle bizim mutfağımızda kullanılan iki formundan biri bize özgü olan iki formundan biri kaymak, diğeri yoğurt. Yoğurdu tatlılarda geniş kullanım alanı yok ama yoğurt bizim mutfağımızdaki ana sostur. Hamur işlerimizin, birçok zeytinyağlı yemeğimizin, birçok yemeğimizin ana malzemesidir.
Olmazsa olmazıdır.
Kebaplarımızın yanında servis yaparız. Çok önemlidir. Kaymak da aynı şekilde Türk tatlılarında son derece önemlidir. Yani denilebilir ki Türkiye'de ana bir tatlı formunun daima bir kaymaklı varyetesi, bir alt türü vardır. Şimdi benim özellikle bugün kaymaktan bahsetmek istememin nedeni var. Kaymak kelimesiyle anlatılan şey artık kaymak olmaktan çıktı Türk mutfağında. Bu maalesef yüzlerce yıl evvel Türk mutfağına Batı'dan krema girdikten sonra başlayan bir süreç. Eskiden kaymaklı denen her tatlı gerçekten kaymaktan yapılan bir tatlı idi. Ama bugün profesyoneller kaymak adı altında sütle pişirilmiş irmiği kullanıyorlar. Yani siz baklava, kaymaklı baklava yediğinizi düşünüyorsunuz. Onun içindeki gerçekte kaymak değil. İrmik. Dikkat ederseniz zaten yerken kaymak kokusunu almıyorsunuz. Kaymağın kendine özgü bir kokusu vardır.
Bir de kıvamı vardır. Da çok farklıdır. Evet.
Bunu belirtmek istiyorum. Bu tatlıları biz tekrar eskisi gibi kaymaklı şekilde yaparsak
maliyet yükseliyor.
Maliyet yükseliyor ama nefaseti ve
evet.
besin güvenilirliği açısından kaymak inanılmaz bir malzeme. Hı hı. Çünkü Batılıların krema dediği şey bizim süt çiği dediğimiz şeydir. Bunun bir alt formu koyunun ilk verdiği süte ağız denir.
Evet.
Türkçe'de.
Ne lezzetlidir o da
evet.
hocam.
Bunlar çiğ oldukları için eğer hayvanda bir bakteriyel enfeksiyon varsa ve bu süte geçiyorsa özellikle yağdan zengin bir malzemedir kaymak. Yağ sudan hafif olduğu için sütün üstüne yükselir ve bir tabaka olarak orada oluşur. Bu süt çiği. Hı hı. Ya da Batılıların krema dediği şey. Biz bunu kaynatarak yaparız. Kaynatırken de bakterileri öldürürüz. Dolayısıyla süt çiğini, kremayı kaymak yerine kullandığımız zaman özellikle yemeğin içinde pişmeyen bir kremalı yemekse bu. Hı hı. Burada hayvanın enfekte olup olmaması, sütün güvenilir olup olmaması son derece önemlidir hijyen evet. açısından, besin hijyeni evet. açısından. İkincisi, çok önemlisi, kaymak pişiriliş şekli nedeniyle çiğ sütten tamamen farklı bir aromadır. Yani biz orijinal, yani birkaç tane kaymak bugün kaçınılmaz olarak kaymağın kullanıldığı yer var. İşte kaymaklı ekmek kadayıfı diyoruz.
Evet.
Ya da Antep'te yaptığımız, Antep mutfağından tanıdığımız şeyde
katmer ya
katmerde kaymağı kullanıyoruz. Onu kullanmazsak o aromayı asla şey demiyoruz. Evet. Ama onun dışında mesela dondurmam kaymak. Hı hı. Nerede bunun kaymağı?
Evet.
Burada kaymak aynı zamanda bizim mutfağımızda kullandığımız sütün hangileri nelerde kullanılır sorusuna da bize bir bakış açısı veriyor. Neyi kastediyorum? Türk mutfağında tavuk göğsü dediğimiz tatlı dışında bütün tatlılar temelde manda sütüyle yapılır. Ve manda sütü kaymaktan en zengin, yağdan en zengin olan süttür. yavan olur ya manda sütüyle yapmazsanız yaptığınız tatlı.
Lezzeti çok farklı.
Evet. İkinci sırada koyun sütü gelir. Sonra inek sütü gelir. Keçi sütü yalnız dondurma için kullanılır. Ve bazı özel taze peynirlerin yapımında.
Hocam artık bu inceliklerin hiçbiri yok. Bunlara bakılmaksızın yok. Yapılıyor artık şimdi, her şey. Dolayısıyla eski lezzeti de bulamıyoruz yok. Tabii ki.
Ve yeni kuşaklar eski lezzeti bilmedikleri için doğal olanın bu olduğunu, doğru olanın bu olduğunu zannediyorlar. Kötü olan bu.
Evet.
Bir başka burada vurgulanmak istediğim şey şu. Biz kaymağı çok farklı şekillerde kullanıyoruz. Ama kaymağın yapılış şekli, elde ediliş şekli, kaymağın da tipini belirler. Mesela sahan kaymağı dediğimiz kaymak kullanılır tatlılarda.
Ne farkı vardır sahan kaymağının?
Sütten fakirdir, köpüklenmez. Yerken siz kaymağı görmezsiniz tatlı kaymakla birlikte pişiyorsa. Ama muhteşem bir kaymak kokusu alırsınız.
Evet.
Yani gerçek bir kaymaklı baklavanın içinde bir boşluk vardır. Bir şey görmezsiniz kaymak olarak.
Evet.
Ama o tadı yerken evet. Mis gibi kaymak kokusunu alırsınız. Bu Türk mutfağının lezzete ağırlık vermesinden kaynaklanan bir şey. Müsaade ederseniz, izin verirseniz kısaca birkaç tatlıdan bahsedeyim. Kaymaklı baklava, saray baklavası, kaymaklı samsa tatlısı, kaymaklı tel kadayıf, kaymaklı ekmek kadayıf, kaymaklı kadayıf dolması, kaymak helvası. Bunlar artık yapılmayan.
Evet.
Kesme muhallebi, manda sütünden yapılır. Sütlaç, manda sütünden yapılır. Beyaz aşure, sütle pişen aşuredir.
Tamamıyla süt.
Evet, kaymaklı zerde, kaymaklı baba tatlısı. Kemal Paşa tatlısı, höşmeni. Ya ağızdan yapılır ya kaymaktan yapılır. Höşmeni, gerçek evet. Höşmeni. Kaymaklı kayısı tatlısı, elma tatlısı, ayva tatlısı, kabak tatlısı. Ama bu bildiğimiz kabak değil, başka bir tatlıdan söz ediyorum. Ne? Küçük kestane kabakları, kafası kesilir, tepesi açılır.
Evet.
İçinin atılacak kısımları, tohumları boşaltılır. Yarıya kadar kaymak. Şeker ve cevizle doldurulur ve tandırda pişer. Ve bu tandırda piştikten sonra önünüze geldiğinde içinde bir sıvı yoktur. Malzemeyi kabak emmiştir. Bu kabak dilim dilim kesilir ve kaşıkla yenir. Üzerinde zar gibi dış kısmı kalır. Muhteşem bir tattır. Yapılmayan bir tatlı artık. Dondurmanın veya böyle dondurmanın kaymakla yapılanı. Kaymaklı lokum, katmer, bülbül yuvası, bütün bu tatlılar kaymağın başlangıcından beri yata takdim aşamasında işin içine girdiği kaymaklı tatlılarımız içinde olan tatlılardır. Bütün bu kaymak şeyine rağmen Türkiye'de kaymağın direndiği bir başka yer kahvaltıdır.
Evet.
Kahvaltı Türk mutfağında olan bir yemek tarzı değil esasında. 200 yıllık, 150-200 yıllık bir geçmişi var kahvaltı geleneğinin. Daha evvel de konuşmuştuk. Türk mutfağında iki öğün vardır, kuşluk ve ikindi diye. Kahvaltı olarak genelde erkenden kalkıp tarlaya ya da çalışmak için giden insanlar koyu bir çorba içerler. Kuşluk vaktine kadar
idare etsin diye.
Ama kaymağın kahvaltının ilk geldiği yerde kendini derhal bu sofranın içinde yer bulmasına şaşmamak lazım. Kaymağın kahvaltıda kullanılışı İstanbul kahvaltısının özelliğidir. İstanbul kahvaltısında 4 tane değişmeyen şey vardır. Beyaz peynir, siyah zeytin, kaymak yanında ya vişne reçeli ya bal olacak.
Evet.
Ve yağda yumurta.
Vazgeçilmezler.
Bu 4 evet. Olmazsa bu bir İstanbul kahvaltısı
olmaz.
Dolayısıyla biz hala kaymağı kaybetmedik. Bazı vazgeçemediğimiz tatlarda kaymağı kullanıyoruz. Ama bugün maalesef kaymağın
ama
adı var.
Ama aslına yakın şekilde kullanmıyoruz.
Kullanmıyoruz.
Evet.
Bu bizim Türk mutfağında çok karşılaştığımız bir şey. Daha evvel de konuşmuştuk. Adı devam eden ama o ad altında tamamen yapısı değişmiş bazı yemeklerimiz var. Tatlılarımız veya normal yemeklerimiz. Bunlarda yeni yetişen kişiler zannetmesinler ki bu yemeklerin orijinali bu.
Bu değil. Halbuki çok daha lezzetli, çok daha farklı tatlar yapılabilir.
Bunu destekleyen, bu süreci arttıran bir gelişme var. Modern süt hayvanları geldiği zaman Türkiye'ye klasik hayvanlarımızı biz feda ettik. Bunların başında manda ve klasik Anadolu'nun kara ineği geliyor.
Evet.
Bunların süt verimleri düşüktür. Bir manda 5-6 litre süt verir. O inek en fazla 6-7 litre süt verir.
Dolayısıyla
et verimleri iyi değildir.
Evet.
Etleri makbul değildir. Bunlar eskiden özellikle kaymakları için, sütleri için yetiştirilen hayvanlardı. Ama 30-40-50 litre süt veren hayvanlar girince bu hayvanlar bizim hayvan envanterimizden giderek azaldılar. Şimdi evet. Ben yeni bir şey izliyorum. Yüksek verimi olan keçi, manda gibi hayvanlar ya da sütü kaliteli olan bazı inek türleri yeni yeni Türkiye'ye tekrar girmeye başladı.
Evet, girmeye başladı. Yoğurtlarını da sütlerini de görüyoruz ama biraz daha diğer sütten pahalı olarak hayatımıza giriyor. Şimdi yoğurt deyince hocam bir de yoğurtlu tatlılarımız var.
Yoğurt tatlısı en basitinden.
Evet.
En basitinden. Yoğurt bizim mutfağımızda peynir yerine sufle yapmakta kullanılır biliyor musunuz?
Bilmiyordum.
Bu yoğurdun yumurtayla ve unla çırpılmasıyla yapılan bir sostur. Eğer bir et yemeği ya da sağ yağlı bir yemeğin üzerine koyacaksanız azıcık sarımsak ve limonla aroması değiştirilir. Yani yoğurt muhteşem bir malzeme. İnşallah ilerideki programlarımızdan birinde yoğurdun Türk mutfağındaki yeri konusunda konuşuruz. Yoğurdu 1900'lü yıllarda Mechnikov isimli bir Rus dünyaya tanıtmış. Ve yoğurdu Mechnikov mikrobiyolojide çok büyük ismi olan ve bugün fagostik hücre dediğimiz hücreyi ilk tanımlayan kişi. Yoğurdun inanılmaz bir besin
değeri
olduğunu dünyaya tanıtan, bugün yoğurdun tatlı olarak kullanıldığını ve bize bu şekilde geldi. Biz eskiden çocukken pudra şekeriyle yoğurdu ya da vişne reçeliyle yoğurdu karıştırır, evet, tatlı olarak geldik. En basit tatlımızdı bu.
Evet, evet. Hatta Karadeniz'de yoğurdun üzerine bal döküp
bir başka yerler. Karadeniz'in evet, batısından bir örnek vereyim. Yufkayı, kuru yufkayı azıcık sütle ıslatırsınız. Biraz tavada çevirirsiniz. Çıtır çıtır hale gelince üzerine kaymak ve bal dökülür.
Muhteşem.
Bu evet, da muhteşem bir tatlıdır ve besin değeri olarak da yine son derece.
Aslında pek çok şeyi yokluktan üretmişiz ama çok da güzel lezzetler ortaya çıkarmışız.
O uygarlığımızın
evet,
binlerce yıllık mirası. Yani ne neye yakışıyor?
Evet. Çok iyi biliyoruz aslında.
Ve de hangisi sağlıklı?
Evet. Hocam o zaman bunları konuşmaya devam edeceğiz ama bugün için, bu hafta için çok teşekkür ediyoruz
size. Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun, sağ var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle. Evet, Sayın Başkanımız Serdar Aydın aramış. Bu kaymak gibi sohbet için de teşekkürlerini iletmiş.
Çok teşekkür
Biz de bizi ederim. Dinlediği için kendisine teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Siz de sağ olun efendim. Sevgili dinleyenlerimiz, mutfak aşığı Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu bizlerle birlikteydi. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
senden sonra ben hep yalancı aşklar yaşadım. Hiçbir zaman ölmeyen şarkılar gibi ben hiç seni unutmadım. Şimdi hatırlarım eski günleri. Belki döner gelirsin bir sabah. Ağlamaktan usanmadan her gün ağladım durmadan. Şimdi beni yalvartmadan gel. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime. Bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum ol. Damla damla gir gönlüme. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime. Bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum ol. Damla damla yağ gönlüme. Çok seneler geçti senden sonra. Ben hep yalancı aşklar yaşadım. Hiçbir zaman ölmeyen şarkılar gibi ben hiç seni unutmadım. Şimdi hatırlarım eski günleri. Belki döner gelirsin bir sabah. Ağlamaktan usanmadan her gün ağladım durmadan. Şimdi beni yalvartmadan gel. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime. Bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum ol. Damla damla gir gönlüme. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime. Bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum damla damla yağ gönlüme.
...15.28'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Başkent'ten merhaba, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili Yusuf Özkan.
Merhaba, iyi yayınlar, teşekkürler, iyi günler.
Evet, merak ettiğimiz birkaç konu var. Onlarla ilgili bilgi almak istiyoruz sizden. Otoyolda doğum büyük bir ilgi çekti. Bir Türk aile tarafından gerçekleşti. Neler anlatacaksınız dinleyicilerimize bu konuda?
Evet, ya yaklaşık 2 haftadır Hollanda'nın en önemli gündem maddelerinden birisi. Çünkü alışılmış bir durum değil. Rotterdam ve Lahey kentlerini birbirine bağlayan A13 yolunda geçen hafta sonu meydana geldi bu doğum olayı. En büyüğü 8 yaşında 3 kız çocuğu sahibi olan İnal ailesi 4. çocuklarının doğumu başladıktan sonra başlama aşamasında diğer kız çocuklarını Rotterdam'da yaşayan babaannelerine bırakıp oradan Erasmus Tıp Merkezi'ne gitmek üzere evden çıkmışlardı. Ama tabii ki doğum beklemedi ve otoyolda devam ederken doğumun başladığını söyleyince eşi Soner İnal, baba Soner İnal otoyolda emniyet şeridine arabasını park etti ve ambulansı ararken o ara eşinin doğum sancıları sıklaştı ve bebek geldi. Arkada oturan 3 küçük çocuğun çığlıkları arasında eşinin doğumuna yardım etti ve daha telefonu kapatmadan doğum gerçekleşti. Sonra çocuğun üzerine ceketini örttü. büyüttü. Anneyi sakinleştirdi. Bir taraftan arkada çığlık atan üç çocuğu sakinleştirdi. Bu arada ambulans geldikten sonra göbeğini kesip çocuğu ve eşini hastaneye gönderdi. Tabii bu olay oldukça ilgi çekti. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı Twitter hesabından duyurdu doğumun gerçekleştiğini. Ve bu hafta da Ulaştırma Bakanı Cora Van Nieuwenhuizen'ı temsil eden iki Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi aileyi ziyaret etti. Onlara sürpriz bir hediyeleri vardı. Olay doğum yerinde, doğduğu yerde Eliz adı verilen bebeğe tam doğduğu noktadaki otoyol hektometre levhasıyla yine bakanlık tarafından Eliz adı ve doğum tarihi yazan bir otoyol levhası yaptırıldı. Bu hediye bakanlık görevlilerince hem bakanın özel tebrik mesajı ile birlikte İnal ailesine takdim edildi. Tabii aile hem keyifli hem de bütün ülkenin gündeminde olmak ve bütün Hollanda'nın birçok yerinden çeşitli tebrikler aldıklarının içinde son derece mutlular diliyorum.
Evet, ne güzel, güle güle büyütsünler, ömrü uzun olsun diyoruz. Peki bir başka konuya daha geçmek istiyoruz. Şimdi Hollanda ve Belçika'da 1830 yılında sadece 4 çift boşanırken günümüzde artık bu sayının yüz binlere ulaştığını biliyoruz. Bir sosyoloji profesörü sonsuz aşkın önündeki 5 önemli tuzağı anlatmış. Nedir bu 5 önemli tuzak diye sormak istiyoruz.
Evet, Flanders Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Dimitri Mortarmans'a göre artık sonsuz aşk pek de mümkün değil. Sonsuz birliktelikler pek de mümkün değil. Bunun nedeni de 5 başlıkta topluyor. Birincisi, yaş, çiftler ne kadar erken evlenirse boşanma oranı o kadar yüksek Belçikalı profesöre göre. Çünkü genç yaşta farklı insanlarla tanışan ya da farklı ilişkiler yaşayan insanların ilişkileri daha sağlıklı. Ancak daha gözünü açar açmaz yapılan evliliklerde bir süre sonra sorun çıkıyor ve boşanma kaçınılmaz oluyor. Yine eşler arasındaki yaş farkı da ciddi biçimde etkiliyor bu durumu. Eğer yaş farkı olacaksa erkeğin kadından yaşlı olması daha sağlıklı bir durum ilişkiler açısından diyor. Çünkü diğer türlüsü daha fazla boşanma riskine sahip. Ebeveyn faktörü, ebeveynleri boşalan çiftlerin, yani geçmişte anne ya da babası ayrılmış çiftlerin boşanma olasılığı oldukça yüksek. Çünkü gençliğinde evdeki huzursuzluğa tanık olan kişiler bir an önce o ortamdan kurtulmak için evlilik yolunu seçiyor. Bu da sağlıklı bir durum değil. Sonuçta yine çok acı olaylar yaşanıyor evlilik açısından diyor Mortarmans. Bir başka önemli faktör kişilik farklılığı. Her ne kadar toplumda hani zıt kişilikler birbirini çeker anlayışı varsa da bunun doğru olmadığını belirtiyor. Aksine eğitim düzeyi, kültürel geçmişi gibi benzerliklerin ilişkiyi daha diri tuttuğu ve bu tür ilişkilerin, yani benzer sosyal yapı ve karaktere sahip kişilerin ilişkilerinin daha uzun sürdüğünü, farklı karakterde ya da farklı kültürel geçmişe sahip kişilerin boşanma riskinin daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bir başka önemli neden kadınların ekonomik özgürleşmesi. Eskiden boşanmaların en büyük nedeni kadının çalışmasıydı diyor Belçikalı profesör. Ancak günümüzde Avrupa toplumlarında bunun tam tersi oldu. Kadının çalışmaması boşanma nedeni. Çünkü refah düzeyi artık karı koca çalışan her iki kişinin de çalıştığı aile sistemine göre yapılandırılmış. O yüzden çiftlerden birisi çalışmazsa ekonomik olarak bir geriye düşme ya da planlanan yaşam şekline ulaşamama söz konusu. Bu nedenle de artık günümüzde kadının çalışmaması boşanma nedeni diyor. Bir başka önemli neden de evlilik öncesinde birlikte yaşamak. Evlenmeden önce birlikte yaşayan çiftlerin hani ayıp olmasın ya da bir sorumluluk gereği bunu imzaya dökmeleri sonrasında yine boşanmalar kaçınılmaz olarak görünüyor. Çünkü özellikle genç çiftler birlikte yaşamayı bir deneme safhası olarak görüyorlar evlilik öncesi. Bu da sağlıklı bir durumu olmuyor. Evlendikten sonra boşanma kaçınılmaz oluyor diyor. İşte bu 5 önemli etkeni ömür boyu aşkın ya da uzun ilişkilerin önündeki tuzak olarak değerlendiriyor Belçikalı Profesör Nilgün Doruk.
Evet, peki teşekkür ediyoruz ama bir şey sormak istiyorum tabii buna bağlı olarak. Çalışmak dediniz özellikle kadınların ama Hollanda'daki istatistik kurumuna göre de 25-30 yaş aralığındaki kadınlar iş yaşamında daha fazla psikolojik yorgunluk yaşıyorlarmış. Bunu nasıl açıklarsınız?
Evet doğru. Özellikle o söylediğiniz yaş grubu yani 25-35 yaş arası genç kadınlarda hem erkek hem de diğer yaş grubundaki kadınlara göre tükenmişlik sendromu ya da bıkkınlık çok fazla görülen bir etken. Resmi verilere göre bu. Çünkü özellikle kadınların, bu yaştaki kadınların ağırlıklı olarak eğitim, sağlık ya da bakım sektöründe çalışıyor olması bunun en önemli etkeni olarak gösteriliyor. Çünkü çok az inisiyatif kullanabildikleri alanlar olduğu için çalışma günü sonrasında her 5 kadından birisi, bu yaş grubundaki genç kadınlardan her 5 kadından birisi kendisini tükenmiş ve hayatı boş gören, çok da anlamlı bulmayan bir ruh haliyle eve döndüklerini söylüyorlar. Ama özellikle evli ve çocuk sahibi kadınlarda durum daha farklı. Onlar yaşama daha pozitif bakıyorlar. Daha fazla memnunlar hayatlarından ve çalışma hayatından. Ancak özellikle yalnız yaşayan 25-35 yaş arasındaki kadınlarda bu çok ciddi bir sorun olarak Hollanda toplumunun karşısına çıkıyor.
Evet, sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz Başkent'te.
Hoşça kalın, iyi yayınlar.
Ben her sabah kalktığımda düşüyorum bir boşluğa. Ne yazıyorsa alnımda, sen yoksun hiç yanımda. Anlamazlar halimi, kim ne yapsın derdimi. Bilmezler özlediğimi, yazmıyor ki al. Nasıl şey bir hatırla. bir unut.
Sihirli sözcükler. Evet sevgili dinleyenlerimiz, köşemizdeyiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, merhabalar.
Evet, bugün ne kadar hep böyle edebiyatımızdaki işte kitaplardan söz ettik. Pek çok ansiklopedi, dergi dedik ama şimdi bir de bunların ciltleri var. Cilt diyeceğiz, mücellit diyeceğiz.
Grafik kitap tasarımcı diyeceğiz.
Grafik tasarımcı diyeceğiz. O zaman ciltten mi başlayalım?
Ciltten başlamak lazım. Cilt tam da aslında bizde ilk çağrışımı olan deri sözcüğünden geliyor.
Evet.
Hastanelerde de vardır ya cildiye.
Evet.
Cilt, kitap ciltleme, ciltleyene de mücellit deniyor eski ifadeyle. Cilt nedir derseniz, eskiden kitapları korumak amaçlı yapılan, tercihen kalın deriden, yani işte biraz önce Ömer Bey sütünden bahsetti, ben de derisinden bahsedeyim. Manda derisi gibi, domuz, Avrupa'da domuz derisi gibi kalın derilerin tabakalandırılarak kitapların nemden, tozdan, o zamanın koşulları düşünecek olursa özellikle işte 1800'ler, 1700'ler falan, taşımak için de kitaplar çok ağır malzemeler. Çünkü kağıt daha ham bir selülozdan yapıldığı için ağır bir malzeme. Sadece kaplanması değil mücellitin işi, aynı zamanda kitabın sırtlanması, yani dış, dikilmesi de ustalık gerektiren bir iş. Bugün hala teknik olarak yapılıyor olsa bile bir takım üslupları var, düğümleri var. Yapıştırma olanlarını değil de kitap işte biraz daha nasıl söyleyeyim, butik bir iş yapıyorsanız dikilmesini tercih ediyoruz vesaire.
Evet. Yani mücelletliğin de inceliği var.
Mücellitin aslında yetişmesi eskiden uzun bir süre alan usta-çırak ilişkisiyle, belli bir yeni ifadeyle söylersek belli bir ekol üzere, belli bir üslubu devam ettiren mücellitler var. Bizdeki karşılığı, yani ilk kitap kapağı bilinen şekliyle 1833'te İngiltere'de yapıldığı söyleniyor. Ondan öncesinde koruma amaçlı yapılanları var. Şöyle bir şey söylememiz lazım. Bugün kitap kapağı dediğimiz şey değil eskiden cilt.
Hı hı.
Deriyle kaplanıyor ve yani kitabın kapağı değil de içine koyduğumuz bir zarf gibi hayal etmek lazım aslında ilk yapılan ciltleri.
Evet.
Onun içine kapakla yapılıyor ve kitaplar bugünkü gibi biz hani
aynı zamanda yiyoruz. Ayraç olarak kullanılıyor, hı-hı, o zarf kısmı.
Bizde aslında en iyi karşılığı Kur'an-ı Kerimlerde sıklıkla, evet, görülür. Biz o cilt halini pek bilmiyoruz, hı-hı, kuşak olarak, fakat hani okuduğunuzda araya koyabilirsiniz, bir dili vardır o dış kapağın. Evet. O eskiden beri yapılmış, işte Musaf da konulur korumak amacıyla. Fakat asıl ilk çıkış noktası kağıdı korumak ve kağıdı koruyabilecek malzemeye gidilmiş. İp olarak ipek, kalın ibrişimler kullanılmış uzun süre dayansın ve kağıdı kesmesin çok diye. Üstüne de kalın deriler kullanılmış ve biz bugün kitapları mesela bir kitap evine gittiğimiz zaman genellikle arka o kesimini görürüz, sırtını görürüz. Ön kapak ya da arka kapak özellikle bir yere konulmadıysa çok dikkat çekmez. Oysa eskiden şöyleydi, kitaplar yan yana konulduğu için ve kitabın genellikle ismi kapakta yazılması esastı ve hattı o bizde. Hı hı. İşte benzer kaligrafi üslupları var Avrupa'da da. O şekilde yazılıp konuluyor. Kütüphaneler daha çok kitap kasaları olarak değerlendirilebilir o çağlarda. Şimdiki gibi okuyucunun gidip kitabı okuduğu yer değil de kitabın bir takım saldırılardan korunmak amacıyla belli bir grup tarafından biriktirildiği kitap hazneleri, kasaları olarak hayal etmek gerek. Cildin ve mücellidin aslında bizdeki hikayesi de buna yakın. Ferman benzeri kitap olmayanlar daha çok, ya da haritalar, daha çok silindir kutuların içinde korunuyor ve onların da ustaları var. Onun da bazı incelikleri var. Ama kitap olanları, işte bizdeki örneğin işte Mesnevi gibi geniş kapsamlı külliyatlar, onların da el yazması halleri resimleniyor, minyatürleri var ve arkasından ya yaprak yaprak belli bir düzenle tutuluyor ya da işte biraz önce söylediğimiz gibi dikiliyorlar daha yakın çağlarda ve bir kalın kapak içerisinde bir deri zarfa yerleştiriliyor. Eseri yazan, yani içeriğini yazan şairden sonra eserin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan şey, o eseri kaleme geçiren, yani hattatı, hat ustası, resimleyeni ve tabii ki mücellit. Mücellit ne kadar işini bilen, ne kadar incelikli çalışan bir ustaysa eser o kadar uzun yıllar korunabiliyor çünkü.
Peki çağımızda var mı hala mücellitler?
Çok şöyle, aslında matbaalarda çalışan ve nasıl söyleyeyim, katalog ya da anı kitaplarında. Şimdi bir kitabın ağırlığı, yapısı çok önemli. Bugün örneğin eskiden mücellitler ve cilt varmış. Bugün grafik tasarımcılar, matbaada kitap tasarımcıları ve kitap kapakları ya da işte kitap gofre adı verilen, işte kapağın kalınlığına ya da sırtına bakılan yerler var. Kitap ne kadar kalınsa ve kitabın içeriğinde ne kadar kalın bir kağıt kullanmanız gerekiyorsa ona göre bir sırt yapmak gerekiyor. Şimdi aslında sırtı tasarlayıp yapabilecek usta bulmak bayağı zahmetli bir iştir. Bazen örneğin işte butik kitaplar çıkarır belli yayın evleri ya da belli dönemlerde belli yeniden basımlar olabilir, orijinaline, ilk baskısına sadık kalmak amaçlı. Çok sayfa sayısı olduğunda belki dinleyicilerimiz, şimdilerde çok kullanmıyoruz, internet var ama eskiden ansiklopediler vardı çok sayfa sayılı. Evet. Ve kalın ansiklopedilerin kağıdı da kalın olduğu için, içinde resimli baskı olduğundan, onların sırtını hatırlarsınız. Hatta bizde bir deyim vardır, şirazesi kaydı diye.
Evet.
Şiraze o kalın kitabın arkasında o dikişi tutmayı sağlayan bir keten bir parça vardır. Eğer şiraze kayarsa, benim çocukken öyle kitaplarım vardı hor kullandığım için, şiraze kayarsa kitabın beli kırılır ve kitabı koyduğunuzda o kalın kapak yamulur. Kitabın sayfaları eğilmeye başlarlar ve kitap dik duramaz. Şirazesi kaymak bu. Artık hani birisinin belli bir konuda duruşu bozulmaya başladığı zaman söylenen bir deyim ki çok da yerinde. İşte o şirazeyi oturtan ve cildi dikişini yapabilecek ustalar var. Ama altın değerindeler çünkü çoğu kitap artık o kadar kalın çıkmıyor ve o kadar nasıl söyleyeyim, maliyeti yüksek bir iş olduğu için artık baskıyla çıkıyor kitaplar. Çok da sayfa kalınlığı olmadığı için kurtarıyor.
Evet, gelelim o zaman şimdiye, kitap kapağı ve kitap tasarımcısı var. Aslında o da yaratıcı bir süreç herhalde değil
şu
mi?
Şu anda yakın zamanda artık iyice bilinen ve sayılan bir meslek grafik tasarımcılar. Özellikle de kitap kapağı tasarımcıları. Son birkaç yıldır da Türkiye'de en iyi kitap kapakları üzerinden yıl içerisinde bir değerlendirme yapılıyor. Bu 2017 yılı için de yapıldı. Uyku Sersemi, Felaket Zedeler Evi ve Merhume kitapları en iyi kitaplar arasında görüldü. Uyku Sersemi Hakan Bıçakçı'nın benim de sevdiğim bir kitabı. Şimdiki tasarımcıların işi biraz daha zor. Çünkü eskiden mücellitlik biraz daha saygın bir zanaat da kabul edildiği için belli bir mesafede duruluyormuş. Ama şu anda bir tasarımcının söylediği bir ifade var. Ben bu işten anlamam diyenle karşılaşmıyoruz diyor. Hani kitap tasarımı, kitap kapağı tasarımı herkesin bildiği bir alan gibi görülüyor. Oysa kitabın içeriği, eğer eski bir kitapsa kitabın yazıldığı dönem, yazıldığı eğer dil, ana dil başka bir dilden çeviriyse onu bilmek gerekiyor. Baskı kalitesinde nereye kadar esnenebilir? Mesela tasarımcı açısından bu çok önemli. Neyi yapabilirsiniz? Yani bazen maliyet çok zorlayabiliyor. Bazen izin veriyor maliyet. Bu kitap bu maliyete değer şeklinde. Ama bazen mesela ilk baskılarda yazarların hayallerine uygun bir kapak tasarımı çıkarmak bayağı zor bir iş. Evet. Ama yine de yayın
ki çok önemli şimdi. Kitap yazıldı çok, ama çok da güzel sattırmaz. Bir kitap tasarımı lazım. Evet.
Kapağı kitabı sattırır ya da sattırmaz. Evet. Aslında ölçümüz şu. Hem kitabın içeriğine uygun olacak hem de gördüğünüzde kapağı çevirme ihtiyacı uyandıracak kitap Hı-hı. kapağı. O açıdan değerlendiriliyor. Ve eğer kitap kapağı çok uygunsuzsa aslında çok da bu da iyi bir şey aslında, mesleğin ciddiye alındığını gösterir. Çok da eleştirilebiliniyor. Okuyucular tarafından bir takım geri bildirimler geliyor. Kötü bir örnektir ama iyi bir örnektir. Elif Şafak'ın bir kitabı vardı. Aşk kitabın içeriğine de uygun olarak tasarımcı ilk serisini pembe tasarlamıştı. Evet. Şeker pembe. Erkek okuyucuya uymadı. Kitabın erkek okuyucular tarafından rengi yüzünden tercih edilmediği ortaya çıkınca aynı romanı bir de gri kapakla bastılar. Bu tür şeyler olabiliyor. Bazen mesela çok kadınsı formlar, işte morlar, pembeler, bir takım işte illüstratif ya da fotoğraf romantizmi çok çağrıştırdığı evet. zaman erkek okuyucuya gitmeyeceğini bilmemiz gerek. Evet.
Mavi olsa yine kadın gerek. Okuyucuya ulaşırdı
daha,
ama.
Daha nötr renkler var. Ya da işte roman kapakları daha görsel tasarımı ağırlıklı kullanırken araştırma kitaplarında daha sakin, daha düz renkler, örneğin kitabın adının daha net görülüp akılda kalabileceği, dümdüz renklerin kullanıldığı kitaplar, kitap kapaklarıyla da karşılaşıyoruz. Bu tamamen aslında içeriğin ve hedef kitlenin ilgisine dayalı olarak tasarlanıyor. Ama şunu söyleyebilirim, bir kitabın içeriği için yazar birkaç yıldan en az başlayarak emek veriyorsa, kitap kapak tasarımcısı da ciddi bir kitap kapağı için en az birkaç ayını verebiliyor, onu söyleyebilirim. Yani ilk tasarladıktan sonra mutlaka bir düzeltme süresi geçtiği için birkaç ayını alabiliyor zaman zaman.
Evet, çok teşekkür ediyoruz ben sevgili Elif Berna Kutlat. Haftaya yine birlikte olacağız. Sihirli Sözcükler köşemizde. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, sonuna geldik. Bugün de Hayatın Seslerinin Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente beklediğimizi hatırlatıyor ve yine bir müzikle veda ediyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Sesini duyan olur, sana göz koyar. Hayatın Sesleri.